Ayrım 31, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 284. Gecenin en tehlikeli görevi İngiliz tornado uçaklarındandı. Bunların o gece ve sonraki bir hafta boyunca görevleri büyük ve ağır JP-233 pist patlatma bombalarını kullanarak hava alanlarını işe yaramaz hale getirmekti. Bu uçakların iki sorunları vardı. Iraklar havaalanlarını çok büyük olarak inşa etmişlerdi. Tail Heathrow'un 4 katıydı. 16 pistinden başka taksi yolları da iniş kalkışlar için kullanılabilirdi. Bir havaalanının tümünü yok etmek olanaksızdı. İkinci sorun hız ve yükseklik sorunuydu. JP-233 bombalarının düz ve dengeli bir uçuş yapmakta olan bir tornadodan atılması gerekiyordu. Bombayı attıktan sonra tornadolar hedefin üstünden geçmek zorundaydılar. Radarlar yok edilmişse de uçak savar topçuları vardı ve bunlar uçakları dalgalar halinde mermi yağmuruna tutuyordu. Bir pilot bu görevleri erimiş çelik tüpleri arasından geçmek diye tanımlamıştır. Şafak sökerken Irak radarlarının çoğu devreden çıkarılmış, füze üsleri köreltilmiş, başlıca komuta merkezleri imha edilmişti. İşi tamamlamak için daha 4 gün ve 4 gece gerekecekse de hava üstünlüğü artık ele geçirilmiş sayılırdı. Daha sonra sırada enerji istasyonları, haberleşme kuleleri, telefon santralleri, uçak sığınakları, kontrol kuleleri ve bilinen kitle imha üretim ve depolama tesisleri vardı. Bunlardan sonra da sıra Irak ordusunun Kuveyt sınırının güneyindeki ve güneybatısındaki savaş gücünün %50'sinin devre dışı bırakılmasına gelecekti. General Schwarzkopf, kara ordusuyla harekete geçmeden bunun tamamlanmasında ısrarlıydı. O zaman bilinmeyen iki faktör savaşın gidişinde değişiklik yapılması sonucunu doğuracaktı. Bunlardan biri Irak'ın İsrail'e Scud füzesi atma kararıydı. Diğerinin nedeni ise 336. Taktik Hava Pilosu'ndan Yüzbaşı Don Walker'ın çaresizlik sonunda başvuracağı bir hareketle başlayacaktı. 17 Ocak'ta şafak aşırı derecede etkilenmiş bir Bağdat üzerine doğdu. Sıradan yurttaşlar gece saat 3'ten sonra gözlerini bir an bile kapatamamışlardı. Ve gün doğduğunda bir kısmı sokağa çıkma cesareti bularak kentlerinin çeşitli yerlerindeki yıkıntılara baktılar. Pek çoğu geceden sağ çıkmalarını bir mucize olarak görüyorlardı. Çünkü bunlar kentte dumanları tüten 20 yıkıntının çok dikkatle seçilmiş ve kentlere bir zarar vermeden imha edilmiş hedefler olduğunun farkında değillerdi. Ancak gerçek dehşete düşenler hiyerarşinin yükseklerinde bulunanlardı. Saddam Hüseyin başkanlık sarayını terk etmiş ve hala çoğunluğu medyadan olmak üzere yabancılarla dolu olan Raşit Oteli'nin ardında ve altındaki çok katlı koruganına yerleşmişti. Yıllar önce buldozerlerle kazılan dev bir çukura yapılan koruganda İsveç teknolojisi kullanılmıştı. Burada güvenlik önlemleri o kadar ileriydi ki korugan kutu içinde bir kutuydu. İç kutu çevresindeki güçlü yaylar yukarıdaki kenti yerle bir edecek bir nükleer bombanın sarsıntılarını emecek biçimde inşa edilmişti. Korugana giriş otelin arkasındaki boş araziden hidrolikle çalışan bir rampadansa da asıl bina Raşid'in altındaydı ve üstündeki otel de Bağdat'taki Batılılar için bu nedenle özel olarak inşa edilmişti. Koruganı bombalamak isteyen bir düşmanın önce Raşid'i yerle bir etmesi gerekecekti. Reisin çevresindeki dal kavuklar ne kadar gayret etseler de gecenin felaketini örtemiyorlardı. Hepsi kentin bir örtü şeklinde bombalanacağını, yerleşim alanlarının dümdüz edileceğini ve binlerce masum sivilin öleceğini tahmin etmişlerdi. Bu felaket ondan sonra medyaya gösterilecek, onlar da hepsini filme çekip dünyanın tiksinti duyacak olan halklarına izlettireceklerdi. Böylece Başkan Bush ve Amerika'ya bir tepki başlayacak, sonuçta Güvenlik Konseyi toplanacak ve Çin'le Rusya'nın vetosuyla daha fazla katliam önlenecekti. Ancak öyle olduğunda Atlantik'in ötesinden gelen köpek oğullarının bu istediklerini yerine getiremeyecekleri anlaşılmıştı. Iraklı generallerin gördükleri kadarıyla bombalar hedeflendikleri yere düşmüşlerdi ve hepsi o kadardı. Bağdat'taki her büyük askeri tesisin bilerek kalabalık yerleşim birimleri arasına yerleştirildiği göze alındığında ağır sivil kayıp verilmesinden kaçınılması olanaksızdı. Ancak kenti gezdiklerinde 20 komuta merkezi, füze üssü, radar üssü ve haberleşme merkezinin moloz haline gelmiş olmasına rağmen çevredeki binalarda cam kırıklarından başka bir hasar olmadığı görülüyordu. Yetkililere ancak uydurma sivil kayıpları ve Amerikan uçaklarının gökten sonbahar yaprakları gibi düşürüldükleri yalanını söylemek kalmıştı. Yıllardır propagandadan bunalmış olan Iraklılar bu ilk haberlere inandılar ama bir süre için. Hava savunmasının başında olan generaller durumu biliyorlardı. Öyle olduğunda hemen hemen tüm radar uyarı tesislerini kaybettiklerini, yerden havaya SAM füzelerinin körleştiğini ve çevre birliklerle haberleşmenin kesildiğini anlamışlardı. Daha da kötüsü baskından sağ kurtulmuş olan radar operatörleri hasarı meydana getiren uçakların radar ekranlarında görünmediklerinde ısrar ediyorlardı. Bu yalancılar hemen tutuklandılar. Bazı sivil kayıplar verilmişti. En az 2 Tomahawk füzesi SAM'lar tarafından değil de konvansiyonel füze savar ateşiyle kuyruklarından yara alınca aptallaşmışlar ve hedeflerini şaşırmışlardı. Bir iki evi yıkmış ve bir caminin çatısından kiremitleri uçurmuştu. Öğleden sonra basına bunlar gösterildi. Diğeri boş bir araziye düşmüş ve büyük bir çukur oluşturmuştu. Öğleden sonra çukurun içinde bir kadın cesedi bulundu. Bombardıman gündüz de devam ettiğinden can kurtaran ekipleri cesedi alelacele bir battaniye sarıp en yakın hastanenin morguna götürmekten başka bir şey yapamadılar. Hastane imha edilmiş olan büyük bir hava kuvvetleri komuta merkezine yakındı ve yatakların tümü saldırıda yaralanan servis personeliyle doluydu. Aynı morga bombardımandan ölenlerin cesetleri kaldırılmıştı ve kadının cesedi de bunlardan biriydi. Patolog yorgunluktan tükenmek üzere olduğundan hızlı ve üstün körü çalışıyordu. Önceliklerinin başında teşhis ve ölüm nedeni geliyordu ve rahat rahat bir muayeneye imkanı yoktu. Kentin çeşitli yerlerinden patlama sesleri geliyor, karşı ateş hiç kesilmeksizin devam ediyordu. Akşama kadar daha pek çok cesedin geleceği kuşkusuzdu. Doktoru şaşırtan şey hepsi erkek olan cesetler arasında bir de kadın cesedinin bulunmasıydı. Kadın 30 yaşlarındaydı. Yüzünün beton parçalarıyla kaplı olduğuna bakılırsa bomba düştüğü anda oradan geçmekteydi. O yüzden cesedi etiketlendi ve gömülmek üzere kefenlendi. Kadının cesedi yanında bulunan çantasında pudra kutusu, dudak boyası ve kimlikleri vardı. Patolog onun Leyla El Hilla olduğunu saptadıktan sonra bombardımanın sivil bir kurbanı olduğunu anlayarak gömülmesi için gönderdi. Doktorun zamanı olup da bir otopsi yapılmış olsaydı kadının dövülerek öldürülmeden önce defalarca tecavüze uğradığı anlaşılacaktı. General Abdullah Kadiri 2 gün önce Savunma Bakanlığındaki lüks bürosundan taşınmıştı. Amerikan bombaları tarafından paramparça edilmenin hiçbir anlamı yoktu ve savaşın hemen başlarında bakanlığın yok edileceğinden emindi. Bunda haklıydı da. Kadiri lüks olmasına rağmen Amerikalıların hedef haritalarında bulunmadığına emin olduğu villasına çekilmişti. Bu düşüncesinde de haklıydı. Villada özel haberleşme odası vardı ve şimdi burada bakanlık kadrosu çalışmaktaydı. Bağdat çevresindeki çeşitli tank birlikleri komuta merkezlerine bombaların erişemeyeceği yeraltı optik kablolarla bağlantılıydı. Sadece daha ilerideki birlikler ve Kuveyt'tekilerle telsiz bağlantısı gerekliydi ki bu da dindirilebilirdi kuşkusuz. O gece Bağdat'a karanlık çökerken Kadiri'nin sorunu zırhlı Tugay komutanlarıyla nasıl ilişki kuracağı ve onlara ne emirler vereceğiydi. Tanklar hava savaşında herhangi bir rol alamayacaklarından komutanların görevleri bunları mümkün olduğunda sahte tanklar arasına dağıtmak ya da yeraltı koruganlarına sokup beklemekti. Asıl sorunu kişisel güvenliğiydi ve korktuğu da Amerikalılar değildi. İki gece önce her zamanki gibi rakıdan başı dönerek yatağında uyanmış ve mesanesi patlayacak gibi olduğundan sallana sallana tuvalete gitmişti. Kapıyı kapalı bulunca sıkıştığını sanmış ve 100 kiloluk vücuduyla şöyle bir yüklenince menteşelerinden kopartıp açmıştı. Abdullah Kadir'i sarhoş olabilirdi ama Tikrit sokaklarından Irak'ın tüm tanklarının komutanlığına gelmesi, Bağız Partisi'nin kaygan basamaklarında yükselmesi, devrimci komuta konseyinde güvenilir bir yer elde etmesi ancak hayvani bir kurnazlığa sahip olmasıyla mümkün olmuştu. Tuvaletin üstünde oturup kucağında kağıdı elinde kalemiyle duran ve ağzı şaşkınlık ve dehşetle açık kalmış metresine bir an uzun uzun bakmış, sonra kadını kaldırdığı gibi çenesine okkalı bir yumruk indirmişti. Kadını suratına döktüğü bir maşrapa suyu da kendine getirmeden önce hazırladığı raporu okumuş ve güvenilir adamı Kemal'i bahçedeki odasından çağırmıştı. Orospu'yu Bodrum'a indiren Kemal olmuştu. Kadir'i Kadir'in neredeyse tamamladığı raporu ard arda birkaç kere okumuştu. Yazılı olanlar ileride şantajda kullanılmak üzere kendisinin özel huyları ve tercihleri olsaydı boş verip kadını öldürtmekle yetinecekti. Zaten ona şantaj işlemezdi. Reisin mahiyetindekilerden çoğunun kişisel aşağılıkları çok daha ağırdı ve reisin bunlara aldırış etmediğini bilirdi. Ama bu çok daha kötüydü. Farkında olmadan hükümet ve ordu içinde olan şeylerden konuşmuş olmalıydı. Kadının casus olduğu kesindi. Ama bunun ne kadardır devam ettiğini, şimdiye kadar neler bildirdiğini ve en önemlisi kime bildirdiğini öğrenmek zorundaydı. Kemal Efendisi'nin izniyle uzun zamandır beklediği zevklerine kavuştu. Sorgulamasını bitirdikten sonra kimse kadına şehvet duyamazdı. Sorgulama saatlerce sürmüştü. Sonunda fahişenin bildiği her şeyi biliyordu. Kemal bundan sonra kadın ölene kadar kendi zevklerini tatmin etmeyi sürdürmüştü. Kadir'i kadının kendisine casusluk yaptıran kişiyi bilmediğinden emindi. Ancak ortaya çıkan resim Hasan Rahmani'ye çok uyuyordu. Saint Joseph'in günah çıkarma hücresinde bilgiye karşı para verilmesi adamın profesyonel olduğunu kanıtıydı ve Rahmani'nin de profesyonel olduğu kesindi. Gözetlenmekte olması Kadir'in umurunda bile değildi. Reisin çevresindeki herkes gözetlenirdi. Hatta hepsi birbirlerini gözetlerlerdi. Reisin kuralları basit ve açıktı. Yüksek rütbede herkes eşitlerinden üçü tarafından gözetlenir ve hakkında rapor verilirdi. Bir ihanet iddiasının ölümle sonuçlanması kesindi. Bu nedenle kurulan komplolar fazla ileri gidemezdi. Kendisine danışılan kimse bunu hemen reise ulaştırırdı. İşi daha da karıştıran bir nokta, mahiyette bulunan herkesin zaman zaman tepkisini ölçmek için ayartılmaya çalışılmasıydı. Bu görevi alan biri arkadaşını bir kenara çeker ve bir komplo önerisinde bulunurdu. Arkadaş bunu kabul ederse sonu gelmiş olurdu. Komployu teklif edeni bildirmezse cezası yine ölümdü. Bu nedenle her türlü komplo yaklaşımı bir ayartma olabilirdi. Bunun başka türlü olacağını düşünmek bile tehlikeliydi. Böylece herkes diğerlerini ihbar ederdi. Ama bu farklıydı. Rahmani karşı istihbaratın başıydı. Bu işe kendi kafasından mı başlamıştı? Eğer öyleyse neden? Yoksa bu reisin bilgisi dahilinde bir operasyon muydu ve öyleyse neden? Kadir'i acaba neler söyledim diye düşündü. Gevezelik ettiği kuşkusuzdu ama ihanet etmiş miydi? Ceset bombalar düşmeye başlayana kadar Bodrum'da kaldı. Kemal onu daha sonra boş bir arazide buldu, bomba çukuruna attı. General kadının çantasının da yanında bırakılmasını istemişti. O Rahmani köpeği orospusuna ne olduğunu bilsindi. General Abdullah Kadir'i o gece tek başına terlerken 10. rakı kadehine birkaç damla su daha kattı. Rahmani yalnız olsaydı hesabını hemen görürdü. Ama kendisine kimlerin güvenmediğini nasıl öğrenebilirdi ki? Bundan sonra çok dikkatli, eskisinden 1000 kat dikkatli olmalıydı. Kente o gece yolculukları sona ermeliydi. Hem zaten hava savaşı başladığına göre buna bir son verme zamanı da gelmişti. Simon Paxman yine Londra'ya dönmüştü. Riyad'da kalmanın bir anlamı yoktu. Sia Jericho'yu devre dışı bırakmıştı ve Mike Martin çöle kaçıp sınıra gidecek güvenli bir yol bulana kadar olduğu yerde kalacaktı. Paxman daha sonra ayın 18'inde Dr. Terry Martin ile buluşmasının gerçek bir rastlantı olduğuna elini kalbinin üstüne koyarak yemin edecekti. Kendisi gibi Martin'in de Bayswater'da oturduğunu biliyordu ama burası da pek çok mağazası olan büyük bir mahalleydi. Ne zaman döneceği bilinmediğinden ve karısı da hasta annesini ziyarete gittiğinden Paxman evi ve buzdolabını boş bulmuş, Westbourne Grove'da gece geç saatlere kadar açık bir süpermarkete gitmişti. Süpermarkette bir rafın ardından döndüğünde alışveriş arabası az daha Terry Martin'inkiyle çarpışacaktı. İki adam da çok şaşırmışlardı. Martin utangaç bir gülümsemeyle ''Seni tanımama izin var mı?'' diye sordu. O anda yakınlarında kimse yoktu. ''Neden olmasın?'' dedi Paxman. ''Ben sadece akşam yemeğine bir şeyler almaya çalışan basit bir memurum.'' Alışverişlerini birlikte bitirip evlerinde tek başlarına yemek hazırlamak yerine yakınlardaki bir Hint lokantasına gitmeye karar verdiler. Hillary de evde yoktu. Paxman'ın bu işi yapmaması gerekirdi. Terry Martin'in ağabeyinin kendisinin de dahil olduğu bir planla büyük bir tehlikeye gönderilmesi karşısında huzursuzluk duymamalıydı. Akademisyenin ağabeyinin Suudi Arabistan'da güvenlik içinde olduğuna inanıyor olması kendisini kaygılandırmamalıydı. Mesleği böyle şeylerden endişe duymamasını emrederdi. Ama Paxman yine de kaygı içindeydi. Başka bir sıkıntılı durum daha vardı. Century House'da amiri Steve Lang'di ama Lang hiç Irak'a gitmiş değildi. Geçmişinde Mısır ve Lübnan vardı. Paxman hem Irak'ı tanırdı hem Arapça bilirdi. Martin gibi değil tabii, Martin istisnaydı. Ama Irak masası şefi olmadan önce bu ülkeye yaptığı ziyaretlerden Iraklı bilim adamlarına ve mühendislerine saygısı vardı. İngiliz teknik enstitülerinin Iraklı mezunlarının Arap dünyasının en iyileri olduğuna inandıkları bir sır değildi. Amirlerinin son Jericho raporunun saçmalıktan başka bir şey olmadığını söylemelerinden beri Irak'ın batılı bilim adamlarının düşündüklerinden daha ileride oldukları korkusunu içinden atamıyordu. Paxman yemeklerin gelmesinden sonra kararını verdi. Terry, öyle bir şey yapacağım ki bu duyulursa meslek yaşantımın sonu olur. Martin şaşırmıştı. Çok önemli bir şeye benziyor. Neden? Çünkü sana karşı resmen uyarılmıştım. Yani ben artık güvenilir değil miyim diyen Terry'nin çatalı tabağına giderken yarı yolda kaldı. Beni bu işe sokan Steve Lang'di. Konu o değil. Sorun senin çok fazla endişeli olman. Öyleyim belki de. Akademisyenler yanıtı olmayan bilmecelerden hoşlanmazlar. Karma karışık hiyeroglifler bir anlam kazanana kadar kaygılanırız biz. O telefon konuşmasındaki cümle yüzünden mi? Hem o hem başka şeyler. Pekala neymiş bu büyük itiraf? Bana bu işin burada kalacağına söz verir misin? Elbette. Bir telefon konuşması daha dinlendi. Paxman'ın Jericho'nun varlığını itiraf etmeye niyeti yoktu. Irak'taki casusun varlığını bilen grup hala çok küçüktü ve öyle kalacaktı. Bunu ben de dinleyebilir miyim? Hayır, olay kapatıldı. Sean Plummer'a yaklaşma. Reddetmek zorunda kalır ve bu da haberi nereden aldığını ortaya çıkarır. Peki neymiş bu konuşman? Paxman olayı anlattı. Martin çatalını bırakıp sarı saçları altında baharattan pembeleşmiş yüzünü sildi. ''Bu doğru olabilir mi?'' diye sordu Paxman. ''Bilemem, ben fizikçi değilim. Yukarıdakiler olmaz mı?'' dediler. ''Kesinlikle. Nükleer bilginler olamayacağında fikir birliğindeler. Saddam yalan söylüyordu.'' Martin bunun çok garip bir telefon konuşması olduğunu düşündü. Bu daha çok kapalı bir toplantıdan sızdırılan bir habere benziyordu. Saddam sürekli yalan söyler dedi ama bu genelde halk içindir. Bunu iç çevresindeki sırdaşlarına açıkladığını söylüyorsa neden acaba? Savaşın eşiğinde morallerini yükseltmek için mi? Yukarıdakiler öyle düşünüyorlar. Generallere bildirildi mi? Hayır, nedeni de onların şu anda çok meşgul olmaları ve doğru olmayacak bir şeyle kafalarının karıştırılmaması. Peki benden istediğin nedir Simon? Saddam'ın zihin yapısı, bunu kimse bilemiyor. Yaptığı her şey Batı için anlamsız. Gerçek bir deli mi, yoksa bir tilki kadar kurnaz mı? Onun dünyasında ikincisi geçerlidir ve yaptıkları anlamlıdır. Bizi tiksindiren terörün onun için ahlaki bir eksikliği yoktur ve anlamlıdır. O sadece bizim dünyamıza girmeye çalıştığında, Bağdat'taki o sefil halkla ilgilenme gösterilerinde, o küçük İngiliz çocuğunun saçlarını okşadığında, iyi yürekli bir amca rolüne çıktığında, sadece o zamanlar tam bir budala rolüne girmektedir. Kendi dünyasında budala değildir, yaşamaya devam ediyor, iktidarda kalıyor, Irak'ı birlik içinde tutuyor, düşmanları ezilip yok oluyorlar. Terry, biz burada otururken ülkesi un ufak ediliyor. Bu önemli değil Simon, onların hepsi yeniden yapılabilir. Peki ama açıkladığı iddia edilen şeyi neden söyledi öyleyse? Yukarıdakiler ne düşünüyorlar? Yalan söylediğini. Hayır dedi Martin, o sadece halkına yalan söyler. İç çevresine yalan söylemek zorunda değildir. Onlar zaten kendi adamlarıdır. Ya bilgi kaynağı yalan söylemiştir, böyle bir şey söz konusu değildir, ya da doğru olduğuna inandığı için söylemiştir. Ya kendisine yalan söylenmişse? Olabilir. Bunu yapan öğrenildiğinde bedelini çok ağır ödeyecektir. Ama diğer yandan telefon konuşması da blöf olabilir, dinlenilmesi için yapılmış olabilir. Paxman bunun bir telefon konuşması olmadığını söyleyemezdi. Haber Jericho'dan gelmişti. Ve Jericho İsrailliler için 2 yıl, İngiliz Amerikalılar içinse 3 ay çalışmış ve hiç yanılmamıştı. Kuşkularım var değil mi diye sordu Martin. Sanırım öyle. Martin göğüs geçirdi. Rüzgarda uçuşan saman çöpleri Simon, bir konuşmada bir adam karşısındakine orospu çocuğu dedi ve susmasını söyledi. Saddam'ın kazanacağı ve Amerikalıların canını acıtacağını. Ve şimdi de bu. Bize bir parça ip gerek.
İp mi?
Samanlar ancak çevreleri iple sarıldığı zaman balya olurlar. Saddam'ın aklından geçeni kestirebilmek için başka bir şey daha gerek. Aksi halde yukarıdakiler haklıdırlar ve elinde var olan gaz silahını kullanacaktır.
Pekala, ben bir ip parçası arayacağım.
Tamam. Ben de bu akşam seni görmedim ve konuşmadık dedi Martin.
Teşekkür ederim dedi Paxman.
31. ayrımın sonu. Sayfa 294.